Kitabın adı Cehennem Köşesi. Yazarı David Baldacci. 10. Ayrım. Koşu yapan adamın elbisesinin parçası olabilir, dedi Chapman. Ayakkabıları deridendi, değil mi? Evet, ama rengi tutmuyor. Videoda gördüm, ayakkabılar maviydi. Bomba yüzünden yanmış olabilir, dedi Chapman. Hayır, parçalar kahverengiydi. Muhtemelen başka bir şeyle alakası yok. Bize hala patlamanın nasıl olduğunu anlatmadın. Doğru. Neden ilk olarak bombanın ağaç çukurunda olduğunu düşündünüz, diye sordu Gross. Hasar gören alan dışındaki etken ne? Beni takip edin, dedi Gerşik. Sonra onları patlama alanına götürüp çukuru işaret etti. Eğer yanlış düşünmüyorsam burası merkez noktası. Şu ağacı tam buraya fırlatmış ve ağaç hiç de hafif bir şey değil. Hepsi birlikte çukura baktılar. Patlama yüzünden çok daha genişlemiş ve derinleşmişti. Tamam, neye bakıyoruz şimdi, diye sordu Gross. Burada zaten bir krater varmış. Ağaç dikmek için yapılmış. Tamam, dedi Gross. Ne olmuş yani? Gerşik elini yumruk yapıp aşağı doğru indirdi. Eğer suya yumruğunuzla vurursanız, elinizin iki tarafına da belli miktarda su gelir. Hacim değişiminin temel kuralıdır bu. Bombada da aynı şey oluyor. Eğer bomba yerin üzerinde ise yumruk işlevi görür. Hem aşağı, hem yanlara, hem de yukarı basınç yapar. Ama yere gömülmüşken farklı bir etkisi vardır. Toprakla kaplı olduğu için daha çok yukarı basınç yapar. O ana kadar tutulan enerjiye en az direnç gösteren yer orası. Bu da bir krater yaratıyor. Bombanın yerin üzerinde olduğu zamankinden daha büyük hem de, dedi Stone yavaşça. Ama burada bomba toprağa gömülmüştü değil mi? Dedi Gross. Hepsine tek tek baktı. Sanki topluca bir karara varmalarını bekliyor gibiydi. Keşke kesin bir şey söyleyebilseydim, dedi Gerşik. Normalde tespit yapmak bu işin en kolay kısmıdır. Ama burada kafamızı karıştıran bir faktör var. Burada bomba patlamadan önce de bir krater varmış. Gross'un kafası karışmıştı. Bu kısımda seni tam olarak anlayamıyorum. Demek istediği bomba toprağa mı gömülmüş yoksa bir ağacın altına mı bırakılmış anlayamadıklarını söylüyor, dedi Stone. Gerşik'e baktı. Doğru mu? Doğru. Fark eder mi? Diye sordu Chapman. Her iki durumda da bomba parktaki bu çukura bırakılmamış mı sonuçta? Doğru. Sorun bunu nasıl yaptıkları. Burası Lafayette Parkı. Bağdat'ın arka sokaklarından biri değil. Stone etrafına bakındı. Başkanın evinin hemen karşısında silahlar ve bombalar patlamıştı. Bunun tek bir cevabı olmalıydı. Aramızda bir hain olmalı, dedi. Eğer başbakan bileğini burkmasaydı, şimdi ölüydü. Stone ona baktı. Ama daha da önemlisi, Lafayette Parkı'na bomba koydular. Beyaz Saray'ın tam karşısına. Dünyanın en sıkı korunan yerine. Asıl bu nasıl oldu? Bölüm 18. Bir an hepsi bunun cevabını düşündü. Herkes susmuştu. Birinin bunu nasıl başarabileceğini anlayamıyorum. Burası 7/24 gözetim altında, dedi Gross. Doğru, dedi Gerşik. Çok doğru, çok doğru, diye düşündü Stone. Ama tüm kanıtlar durumun bu olduğunu gösteriyor. O çukura bir bomba kondu. Gross önce Chapman'a, sonra Stone'a baktı. Böyle bir olayın içinde kaç kişinin olabileceğini tahmin edebiliyor musunuz? Başlangıç olarak kazma ve ağaç dikme işinin içinde olanların bir listesine ihtiyacımız var. Ulusal Park Birimi bakıyor bu işe. Ama başkaları da işin içinde olmalı, dedi Stone. Gross cep telefonunu çıkardı. Numaraları tuşlarken diğerlerinden birkaç adım uzaklaştı. Stone Gerşik'e döndü. Bombanın tipini bulduktan sonra ne olacak? Bomba ve kundakçılık takip sistemine koyacağız. Bizim büro halledecek. Dünya çapında bir referansı vardır. Bombacılar formüllerinden ayrılmak istemezler ve bu yüzden bir imza geliştirirler. Gerçekçi olmaları lazım. İşe yarayan bir formül bulduklarında değiştirmek istemiyorlar. Çünkü yeni bir formül bulurken kendilerini havaya uçurabilirler, dedi Chapman bilmiş bir bakışla. Aynen öyle. Bombacılar yaptıkları şeyleri önceden test etmeyi severler. Biz de onları bu şekilde yakalarız. Ormanda denemeye kalkarlar ve birileri onları şikayet eder. Bütün bağlantılarını ve anahtarlarını patlama olmadan da kontrol edebilecekleri hiç akıllarına gelmiyor. Çünkü bomba malzemeleri zaten kendileri patlar. Zaten zayıf olan noktalar çoğu zaman ya bağlantılar ya da güç kaynaklarıdır. Belki de bir şeyler patlatmayı seviyorlardır ya da patlamayı izlemek hoşlarına gidiyordur, dedi Chapman. Bir nedeni de bu olabilir, dedi Gerşik. Neyse, araştıracağız. Aynı imzalardan bulabilecek miyiz diye bakacağız. Belki o zaman bombacının kim olduğunu bulabiliriz. Birçok imzayı ezbere biliyorum ama bundaki hiçbir şey tanıdık gelmedi. Başka bir şey var mı, diye sordu Stone. Şimdilik yok. Tamam, teşekkürler. Eğer bir şey bulursanız, Ajan Gross'a hemen bildirin. Gerçek uzaklaşırken Gross yanlarına geldi. Telefonunu cebine koydu. Tamamdır, ofisi ayağa kaldırdım. Stone patlama yerine baktı. Ana konuya gelirsek, hedef kimdi? Gross, Chapman'a baktı. Çok açık, İngiltere Başbakanı'ydı. Adam parkta değildi, dedi Stone. Ama programına göre orada olacaktı. Tam da bombanın patladığı anda hem de. Gerçekten söylediklerine rağmen ben bir saatli bomba olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen adam üzerine atlayınca kazayla patladı. Stone başını iki yana salladı. Böyle bir görev hassasiyet gerektirir. Patlama olunca yanlışlıkla da olsa bütün planlarını ele verdiler. İkinci bir şansları olmayacak. Herkesi boşuna ayağa kaldırdılar. Ayrıca senin teorin ateş açılmasını açıklamıyor. Bu şekilde açıkladığında pek mantıklı gelmiyor, dedi Gross. Stone Chapman'a baktı. Başbakanın parkta yürümeyi planladığını söyleyip duruyorsun. Bunu sana kim söyledi? Başbakanın ofisinden öğrendim. Stone parkın kuzey ucuna baktı ve önceki gece tam olarak ne gördüğünü bir kez daha hatırlamaya çalıştı. Ama nedense en önemli ayrıntıların bazılarını hatırlayamıyordu. Belki geçirdiği beyin sarsıntısındandı. Ya da kendinin de kabul ettiği gibi sadece yaşlanıyordu. Gross, Hay Adams Oteli'nin çatısındaki bahçesini incelemeye gitti. Stone ve Chapman da onunla gittiler. Ağaçlar parkı görmelerini engelliyordu. Körlemesini ateş ediyorlardı, dedi Gross. Çünkü parkı daha iyi görselerdi, başbakanın orada olmadığını bilirlerdi. Yerde kovanları buldukları noktalarda işaretler vardı. Daha önce de dediğim gibi, tek 9. 200'den fazla mermi atılmış. Yani muhtemelen birden fazla silah vardı, dedi Gross. Bence de, dedi Stone yere bakarken. Peki aşağıdaki ya da otelin içindekilerin hiçbiri bir şey duymamış mı, görmemiş mi? Bence bir sürü kişi birçok şey gördü ve duydu. Ama ya tam olarak hatırlayamıyorlar ya da bize tam olarak anlatamıyorlar. Bu kovanlarla parktaki kurşunları karşılaştıracaksınız değil mi? Dedi Stone. Karşılaştırdık bile, diye cevapladı Gross. Hiç şüphe yok. Güzel. Çünkü diğer birçok şeyde şüpheler var. Bölüm 19. Stone ve Chapman o gece daha sonraki saatlerde Stone'un kulübesine geri döndüler. Stone kapıyı açıp sağına bakınca onu gördü. Annabel şöminenin yanındaki sandalyede oturuyordu. Stone Chapman'ı içeri aldı. Annabel ayağa kalkmıştı. Chapman'la Annabel'i tanıştırdı. Tam bir şey söyleyecekti ki Annabel Rusça kitabı havaya kaldırdı. Bunu geri isteyebileceğini düşündüm. Hala geziye gitmeyi düşünüyor musun? Stone kitaba bakınca kaşlarını çattı. İnsanların özel sınırları vardır Annabel. Ve ben senin sınırlarına hep saygı duydum. Bu konuda kendimi suçlu hissetmemi sağlayamayacaksın Oliver. O yüzden deneme bile. Seni o kadar da uzun süredir tanımıyorum ama benim hatırladığım kadarıyla seni 5 kez ipten aldık. Chapman şaşkınlık içinde baktı Stone'a. Çalışmadığını sanıyordum. Çalışmıyordu. Şimdi ölüm hızı ne kadar olur sen tahmin et, dedi Annabel. Stone kitabı masasına bıraktı. Böyle bir kararı kendi başıma alabilecek kadar yaşlı olduğumu düşünüyorum. Sorunun cevabına gelirsek, gezim ertelendi. Ne gezisiymiş bu diye sordu Chapman. Stone ona aldırmadı. Ama yine hükümet için çalışacaksın değil mi? Dedi Annabel. Dediğim gibi kararlarımı kendim verecek kadar yaşlıyım. Neden Oliver, neden? Sana yaptıkları onca şeyden sonra neden? Evet, neden Oliver? Sanırım hepimiz bir cevabı hak ediyoruz. Hepsi birden dönüp baktılar. Reuben Rhodes, Harry Finn ve Caleb Shaw kulübenin kapısındaydılar. Adamlar içeri gelirken, kendimi lanet olası Waterloo istasyonunda gibi hissettim diye mırıldandı Chapman. Stone yere baktı. Açıklaması kolay değil. En azından bu lanet olası parktaki patlama işinde olmadığını söyle, dedi Annabel. Tam olarak o işi yapıyor. Kulübeye girerken Alex Ford söyledi bunları. Vay canına, dedi Chapman. Bence kapının kilitlerini değiştirmelisin. Alex şöminenin yanında duruyordu. Ben mi söyleyeyim, sen söyleyecek misin? Bize neyi söyleyecek, diye sordu Annabel. Oliver'a bugün bir görev ve rozet verildi. Usulüne uygun bir şekilde yemin etti. M16'dan Ajan Chapman'la birlikte federal hükümet için çalışıyor. İngiltere Başbakanı'nı kimin havaya uçurmaya çalıştığını bulmaları bekleniyor. Stone soğuk bakışlarla süzdü arkadaşını. Sır tutabildiğin için teşekkürler Alex. Ne zamandan beri bizim aramızda sır var? Ben kaç kez senin arkanı kolladım Oliver? Kaç kez hayatımı riske attım? Sen de kim bilir kaç kez benim için aynı şeyi yapmadın mı? Dedi Reuben. Aynı şey hepimiz için geçerli, diye ekledi Annabel. Bu farklı, dedi Stone. Neden? Artık bir rozetin var diye mi? Dedi Reuben. Sana o kadar kötülük eden kişilere katıldın yine. Neden hepimizin bu kadar şaşırdığını anlamıyor musun? Özellikle Divin'de olanlardan sonra. Seni hapishanede çürümeye bırakacaklardı. Siz olmasaydınız orada kalırdım, bunu biliyorum, dedi Stone sessizce. O zaman neden? Diye sordu Annabel tekrar. Hepimiz senden bir açıklama bekliyoruz. Stone'un içinde bir şeyler kaskatı kesilmişti. Sizlere bir açıklama borçlu olduğumu düşünüyorsunuz ama ben aynı fikirde değilim. Annabel, Stone onu tokatlamış gibi bakıyordu. Sadık Reuben bile şaşırmıştı. Caleb ağzını sıkıca kapamıştı. Pekala, sanırım ihtiyacım olan tek açıklama buydu, dedi Annabel. Döndü ve kulübeden çıktı. Reuben eski dostuna baktı. Bunu hak etmedi Oliver. Hiçbirimiz etmedik. Bu şekilde olması gerekiyordu. Özür dilerim Reuben. Tamam, cenazene geleceğimden emin olabilirsin. Reuben da çıktı. Caleb da peşinden çıkacaktı ki durdu. Dönüp Oliver'a baktı. Milton'ın hayatta olmadığına ilk defa sevindim. İyi ki bunları duymadı. Umarım ne yaptığını biliyorsundur, dedi Henry Finn. Sonra o da Caleb'ın arkasından çıktı. Chapman dışında bir tek Alex kalmıştı. Stone, gizli servis ajanına bakıyordu. Sen de bana hatalı olduğumu söyleyebilir misin? Hayır, yaptığın şeyden hoşlanmasam da ne yaptığını bildiğin belli. Ama bomba senaryonla ilgili bir problem var. Sen bizim teorimizi nereden biliyorsun? Diye sordu Stone. Senin soruşturmada olmadığını sanıyordum. Teknik olarak değilim ama yine de bir şeyler duyuyorum. Peki bizim teorimizdeki hata neymiş? Diye sordu Chapman. Gizli servisin köpekleri daha önce alanı taramışlardı. Tam olarak ne zaman? Diye sordu Stone. Tam zamanını bilmiyorum ama parkın kuzey ucunda köpekleri fark etmişsinizdir herhalde. Videoda fark ettik, dedi Stone. Onları düşündükleri için köpek mevzusunu ortaya çıkarmıyorlar. Genellikle bütün parkı taratırlar mı? Diye sordu Stone. Çoğu zaman. Köpek de çok uzun sürmüyordu. Yani köpek bombayı fark eder miydi? Dedi Chapman. Asıl konu da bu, diye cevapladı Alex. Lanet olası bir bombanın o parkta patlamış olması da asıl konu, diye bağırdı Chapman. Ben size sadece bildiklerimi söylüyorum. Alex, işlerin bu seviyeye gelmesini istemiyorum, dedi Stone. Evet, ama geldiler işte, değil mi? Umarım bu işin altından kalkabilirsin, Oliver. Bunu canı gönülden istiyorum. Hemen çıkıp gitti. Birkaç saniye sonra arabasının sesini duydular. Hoş bir arkadaş grubun var. Senin için gerçekten endişeleniyormuş gibi görünüyorlar. Ben de onlar için endişeleniyorum. Gerçekten kim onlar? Önemli değil. Kısa boylu adamın bahsettiği Milton kim? Bir arkadaş. Ama ölmüş. Nasıl? Kaza mı? Hayır, koca bir tüfek mermisiyle. Tam Chapman bir şey söyleyecekti ki Stone'un cep telefonu çaldı. FBI ajanı Gross'tu arayan. Stone söylenenleri dinledi ve telefonu kapadı. Dün gece parkta olan kadın ortaya çıkmış. Yani kadını yakalamışlar mı? Diye sordu Chapman. Hayır, kendi başına FBI'ya gitmiş. 10. ayrımın sonu. Sayfa 106. Devamı 11. ayrımda.